stüdyomuzda doçent doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. İstanbul ve bahar mevsimi tam da gezilecek mevsim.
Evet, doğru.
Hava daha da ısınmadan.
Çok sıcak da gezilmez. Çok soğuk da gezilmez. Yağış olduğu zaman gezilmez. Onun için İstanbul'un kısa süren ilkbaharı İstanbul gezintisi için en elverişli zaman.
Özel bir şey soracağım. Ben şimdi zaman zaman Eyüp Sultan'da da görüyorum. Sadece bahar mevsiminde açan çok hoş ağaçlar var. Meyve ağacı değil ama renkli. İstanbul'un kendi bitki düzeni içinde, bitki yerleşimi içinde çok özel çiçekler de var. Bir bu çiçeği sormak istiyorum, bu ağacı sormak istiyorum. Bir de İstanbul'a özel çiçek var mıydı bu mevsimde açan diye sormak istiyorum.
Şimdi İstanbul'un kendine has tabii ki florası var. Bulunduğu yer itibariyle Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi bunun kesiştiği bir yerde. Vaktiyle evlerin, bahçelerinin bol olduğu zamanlarda İstanbul'a mahsus çiçekler yetiştirilirdi. Bu çiçeklerden kimisi bahçe çiçeği, kimisi saksı çiçeği, şebboy mesela İstanbul'a mahsus bir çiçek. Erguvan keza şu önümüzdeki günlerde yayılması beklenen bir çiçektir ve neredeyse İstanbul'a mahsus, çok fazla yerde göremiyorsunuz. Rengi de İstanbul'a mahsus. Vaktiyle zaten İstanbul'u Türkler fethetmeden önce de saray rengiydi, erguvan rengi. İstanbul'a mahsus bir çiçekti. Yine mesela İstanbul'a mahsus ağaçlar vardı. Anadolu'da yetişmesi mümkün ama fazla rastlanmayan ağaçlar. Mesela bunların başında Trabzon hurması geliyor. İstanbul'a mahsus bir ağaç gibiydi. Adı Trabzon hurması ama başka yerlerde de yetişmesi mümkün. Ama nedense İstanbul'u sever, İstanbul'da yetişirdi. Vaktiyle her evin bahçesinde bulunan türde ağaçlardandı. Bilhassa İstanbul'un baharı maalesef kısa sürüyor. Hatta bazen hiç olmuyor ilkbaharı. Birden paltoları çıkarıyorsunuz, yaz mevsimi geliyor. Bu bir bakıma kötü tabii ki. Çünkü bahar
çok güzel ve renkli bir
güzel
mevsim.
Çok güzel bir mevsim. Fakat İstanbul'un iklimi itibariyle bahar çok kısa sürüyor. Sonbaharını tamam yaşıyorsunuz ama maalesef ilkbaharı çok kısa sürüyor. Kara iklimine mahsustur ilkbahar. Kara iklimi süren yerlerde ilkbahar muntazam yaşanır. Fakat İstanbul'da birden hemen yaz geliyor. Ne zaman ağaçlar yeşillendi, ne zaman çiçeklendi bilemiyorsunuz.
Ne zaman döktü onları?
Ne zaman döktü bilemiyorsunuz. Bir anda yaz geliyor. Bu bakımda kötü. Boğaz'da gezdiğiniz zaman eskaza bakarsınız, o boğazın sağlı sollu bağları, bahçeleri, yalıların, köşklerin, bahçelerinde rengarenk ama daha ziyade işte erguvan ağaçları, erguvan çiçekleriyle süslü bir manzarası vardır. O da çabuk geçer. Çünkü yaz sıcağını kızdırmaya başladığı zaman artık
onlar
çiçeklerde, yapraklarda sararmaya başlar. Evet.
Biz Sultanahmet Meydanı'nı konuştuk geçtiğimiz haftalarda ve bu haftada yine meydandaki gezimizi devam ettireceğiz. Ama biraz aşağılara doğru ineceğiz dedik bu defa.
Sultanahmet Meydanı sadece bugün Sultanahmet diye bilinen yerden ibaret değil. O havalinin etrafı, bu tarafta Sirkeci'ye kadar, bu tarafta Cağaloğlu, bu tarafta Kadırga, Cankurtaran'a kadar hep Sultanahmet. Bilhassa Marmara sahillerine kadar olan yer Sultanahmet'ten mağdut.
İnmeden bir Hürrem Sultan Hamamı'na uğrayalım mı? Geçen hafta yarım kalmıştı.
İşte geçen hafta bir miktar bahsettik. Mimar Sinan yapısı bir hamam burası. Ayasofya Külliyesi'nin bir mütemmimidir. Hürrem Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın sevgili eşi ve oğlu 2. Selim padişah olmuş. Fakat valide sultanlık yapamamış. Çünkü çok sevgili kocasının hayatında vefat etmiş. Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatında vefat etmiş. Hürrem Sultan hakkında çok şey söylenen bir şahsiyettir Osmanlı tarihinde. Ukrayna asıllı, saraya alınmış, yetiştirilmiş, zekasıyla, cazibesiyle yükselmiş, padişah hanımı olmuş. Hatta Kanuni Sultan Süleyman onunla evlendikten sonra başka hiçbir hanımla evlenmemiş. Padişaha 4 tane erkek evlat, 1 tane kız çocuk doğurmuş. Bunlardan bir tanesi padişah olmuş. Ama diğerleri de mühim. Şehzade Mehmet ki adına Şehzade Camii'nin yapıldığı bir şehzadedir. Genç yaşta ölmüş.
Enteresan bir şekilde değil mi? Kanuni Sultan Süleyman'ın çocukları genç yaşta ölmüş.
Yani hayatında hatta bir rivayete göre Mihrimah Sultan da onun hayatında vefat etmiştir. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraya kalan bir tek Şehzade Selim ki Sultan Selim ismiyle padişah olmuştur. Şehzade Cihangir ki bir mahalleye ismini vermiştir.
Şimdi semt adı.
Semt adı. Şehzade Bayezid ki şairliğiyle meşhur, siyasi hayattaki bir takım manevralarıyla tarihe geçmiş. İkinci Selim ki padişah olmuş, Selimiye Camii'ni yaptırmış. Böyle. Kızı Mihrimah Sultan, diğer padişah kızları da belki öyle ama bu hepsinden öne geçmiş. İstanbul'da çok mühim iki tane cami yaptırmış. İki Mihrimah Sultan Camii, birisi karşıda birisi Rumeli yakasında.
Çok özellik yüklenir o iki camiye.
Evet, yani birisi İstanbul'un yedi tepesinden birinde. Mimari stili değişik. Mimar Sinan eseridir her ikisi de. Mihrimah Sultan zaten şahsiyet itibariyle de hayırsever. Bir padişahın tek kızı olmasına rağmen. Kocası Rüstem Paşa, o da renkli bir şahsiyet. Rüstem Paşa Camii ki Çinileriyle meşhur, Eminönü'ndeki bir camidir. Çok renkli bir hayat. Kanuni Sultan Süleyman ailesinin hayatı. Hürrem Sultan bunların içinde bambaşka bir şahsiyet. Hakkında çok menfi şeyler de söylenmiştir. Fakat bu menfi şeylere katılmıyoruz. Bunlar tarihi gerçeklere uymamaktadır. Biraz hayal mahsulüdür. Hürrem Sultan'ın entrikacı birisi olduğunu söylerler. Yani padişahın kendisini çok sevmesi bir takım hasetçilerin böyle söylemesine sebebiyet vermiş. Kanuni Sultan Süleyman gibi bir şahsiyet eğer hanımının tesirinde kalmışsa sizin bizim hiçbir şey demeye hakkımız yoktur. Kanuni Sultan Süleyman çok dirayetli bir padişahtır. Hürrem Sultan'ın da kendisini yanlış yöne sevk ettiğini bilmiyoruz, duymadı. Ama hayır hasenatları bugüne kadar ulaşmıştır. Hürrem Sultan Hamamı bugün belki başka maksatta kullanılıyor ama Haseki Hastanesi'ni yaptıran Hürrem Sultan'dır. Bugün Haseki Hastanesi 7'den 70'e herkese hizmet sunan bir hayır müessesesidir. Yani Hürrem Sultan'ın kabahatleri varsa da hatalı bu yaptığı iyilikler elbette ki bu hataları kat kat geçmiştir ve unutturmuştur. Hürrem Sultan Hamamı İstanbul hamamlarının en büyüklerinden, ebat olarak en eskilerinden birisidir. Uzun yıllar hamam olarak faaliyet göstermiş. Fakat daha sonra bu bölge düzenlemesi yapıldığı zaman Ayasofya Külliyesi ile de irtibatı kesilmiş ve bugün turistik maksatlarla, turizm ve ticaret maksadıyla kullanılmaktadır. Yanında da küçük bir ilk mektep vardır. Mimar Sinan eseri olması itibariyle, büyük bir bina olma itibariyle, eski bir bina olma itibariyle, Sultanahmet'te olması itibariyle, Hürrem Sultan'a ait olması itibariyle Hürrem Haseki Hamamı'nın kültür tarihimizde, sanat tarihimizde mühim bir yeri var.
Şu anda kullanılsa kullanılabilecek,
Durumda, evet. Zaten kullanılıyordu. Yani o sonradan...
Ne zamana kadar?
İşte Ayasofya'nın müze yapıldığı yıllara kadar zannediyorum kullanılıyordu hamam olarak. Çünkü orada tek tük evler vardı ama artık orada mahallede kalmayınca hamam mahalle dışında kalmış. Tamamen bir turistik çevrenin unsuru olmuş.
Halbuki şu anda turistik potansiyeli çok yüksek. Şu anda içinde halı kilim satılıyor. Belki gerçekten işletilse, layıkıyla ve nostaljik bir yapıyla işletilse şu anda elde edilen gelirden çok daha fazlası elde edilir.
Ben zaten tarihi eserlerin mümkün mertebe asli hüviyetine uygun işletilmesi taraftarıyım. Yani hamamsa hamam olarak işletilmesi çok daha iyidir. Bursa'da da Yeşil Hamamı vardır. Bursa'nın meşhur hamamlarından. Bugün Halı Kilim Sarayı olarak faaliyet gösteriyor. İşte girip içini bir müze gibi geziyorsunuz. Göbek taşıydı, havuzuydu ama halvetiydi. Ama hamam olarak faaliyet göstermesi elbette ki çok daha iyidir. Bugün de dünyanın her yerinde tarihi eserleri mümkün mertebe asli hüviyetine uygun şekilde faaliyette bulunmasına dikkat ediyorlar. Mesela bir bina hiç ilgisiz bir maksatla kullanılıyor. Evet, gidip görmeniz mümkün ama o zaman o şeyini çok çok şey kaybediyor. Onun için hamam olanların bir... Zaten bu son zamanlarda artık eski hamamlar tamir edilerek yine hamam olarak kullanılıyor. Turistler de bu gibi şeylere ehemmiyet veriyorlar. Yani mümkün mertebe hayatın içinde olmasına ehemmiyet veriyorlar.
Hoşlarına gidiyor.
Onun için Türk hamamı zaten dünyaca meşhur bir hamamdır. Yani birkaç hamamdan birisidir Türk hamamı. Ve son derece sağlığa elverişli bir stildir Türk hamamı. Buharı ile, göbek taşı ile, halveti ile. Yani duş kültürünün yerleştiği bir dünyada. Türk hamamı doktorların bu vücuttaki gözenekleri aşması itibariyle çok tavsiye ettikleri bir hamam stilidir. Ondan dolayı turistler de artık onlar tabii doyumunu tamamlamış zengin ülkelerin insanları olduğu için böyle şeylere kıymet veriyorlar. Bu gibi eserlerin asli mahiyetiyle, asli hüviyetiyle kullanılması çok daha... Mesela camiler de öyledir. Cami olarak kullanılması aynı zamanda turistik olarak gezilmesine bir engel teşkil etmediği için... Yani her tarih eserin asli hüviyetiyle kullanılması daha elverişli geliyor.
Tercih edilen de bu zaten tabii, bir ülkeye de onu tabii, görmek için elbette, geliyor tabii. Yabancı turistler. Yine aynı meydan içinde ya da aynı bölge içinde Topkapı Sarayı var ama biz bugün onu işlemeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde ayrı bir konu olarak değerlendireceğiz. Peki biraz aşağı doğru inelim. Yavaş yavaş sizinle birlikte sahile doğru inelim.
Şimdi burası daha önce şunu söyleyelim ki İstanbul'da daha önce de söylemiştik mahallelerde her kültür ve ekonomik seviyede insan yaşamaktadır. Zengininden fakirine kadar. Ama ister istemez imparatorluk hüviyetinin öne çıkmasıyla mahallelerde de bir seviye farklılığı olmuştur. Mesela Sultanahmet mahallesi, yani meskun mahalle söylüyorum, sahile doğru olan kısmı söylüyorum. Daha ziyade yüksek bürokratların oturduğu bir semt halini almıştır.
Tarihte.
Nasıl ki Rumeli Hisarı İlmiye sınıfının yazın oturduğu bir semt halini almışsa, Fatih İlmiye sınıfının kışın oturduğu bir semt halini almışsa, Hasköy Balat Yahudilere inhisar etmişse, Fener Eyüp orta halli Müslümanların yaşadığı bir yerdi. Gayrimüslimler oturmazdı orada, yasaktı.
Orta halli
yasaktı. Eyüp'te gayrimüslimlerin oturması yasaktı. Eyüp aynı Hicaz gibi yasaklanmıştı. Fener üst sınıf Rum aristokratların oturduğu bir semt olmakla, Kasımpaşa fakir Müslümanların oturduğu bir semt olmakla, her semtin bir ekonomik şeysi teşekkül etmişti. Sultanahmet eski bürokratların oturduğu bir yerdi. Ve bütün Osmanlı vezirlerin hemen hemen hepsi Sultanahmet'te bir köşkte veya konakta, köşk demeyelim de konakta otururlardı. Yakın zamana kadar bu gelenek devam etti. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması, Topkapı Sarayı'nın ehemmiyetini, daha doğrusu Topkapı Sarayı'nın ehemmiyetini kaybetmesiyle yavaş yavaş Sultanahmet'teki vezirler buradan taşındılar. Nereye taşındılar? Beşiktaş, Nişantaşı, Maslak gibi yeni sarayın etrafına. Saray Beşiktaş'ta. Dolmabahçe olsun, Beylerbeyi olsun, Çırağan olsun, Beylerbeyi diyorum, Çırağan olsun, Yıldız olsun, Beşiktaş'ta. Dolayısıyla vezirler, bürokratlar da Beşiktaş'a yakın yerlerde oturmaya başladılar. İşte bu Nişantaşı, Mecidiyeköy, Şişli o zamanlar ihya edilmeye başlandı. Ve Sultanahmet Meydanı eski ihtişamını kaybetti. Artık burada pek oturan kimse kalmadı. Sultanahmet Meydanı yavaş yavaş emekli olmuş, mazul vezirlere inhisar etti. Yavaş yavaş onlar da buradan çekildiler. Sultanahmet'in rengi döndü. Orta halli kimselerin oturduğu bir yer halini aldı. Giderek daha da seviyesi düştü. Çünkü evler eskidi, tamiri mümkün olmadı. Başka yerler renklendi ve hareket kazandı. Burası Cumhuriyet'ten sonra bilhassa turizmin hareketlenmesiyle Sultanahmet Meydanı'na yakınlığı itibariyle turistik bir bölge oldu. Ve buradaki eski konaklar birer ikişer otel ve pansiyon halini aldı. Ve Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet mahalleleri yavaş yavaş eski hüviyetinden uzaklaştı. Şu anda Sultanahmet mahalleleri meskun mahal olmaktan çok bir turistik mahaldir. Adım başı otel ve pansiyon vardır. Tek tük evlere de rastlıyoruz bunların arasında. Ama eski ihtişamlı günlerinde değil artık.
Evet, artık onların çok uzağında hakikaten. Peki aşağı doğru indikçe karşılaştığımız yine bazen evlerin sokaklarının arasında sıkışmış özel eserler de var.
Var.
Camiler var.
Var. Yani Sultanahmet Meydanı çok ihtişamlı mabetlerin, çok ihtişamlı binaların bulunduğu bir meydan. Ama sahile kadar tek tük çok zarif veya enteresan şeyler de var. Eserler de var. Hı hı. İşte bunlardan Sokulu Mehmet Paşa Camii ki bir Mimar Sinan eseridir. Ve o mahallelerin arasında apayrı bir dünya teşkil eder. Küçük bir külliyesi vardır çünkü kendisinin. Ve de daha önce de bahsetmiştik. Kabe-i Muazzama'daki bir tamir sırasında Hacerül Esved ismindeki mukaddes bir taş var. Kabe-i Muazzama'nın bir köşe duvarında durur. Hacılar hacca gittikleri zaman haccın rükünlerinden birisi olan tavafı bu Hacerül Esved'i selamlayarak onun önünden başlarlar. 7 kere döndükten sonra Hacerül Esved'i selamlayarak tavafı bitirirler. Bu tavaf hacda 3 kere yapılır. Mecburi olanı. Biri farz, biri vacip, biri sünnettir. Bu tavaf işte Hacerül Esved. Hacerül Esved çok geniş, uzun bir mazisi olan bir taştır. Cennetten geldiğine inanılan bir taştır. Mukaddes bir taştır. Ahdü misak, yani ruhlardan Allah'ın misak aldığı, onları kendini Rab olarak tanıtıp da misak, ahd, söz aldığı vesikanın içinde olduğuna inanılır. Bu bakımdan İslam tarihi, İslam kültürü bakımından önemli bir taş. Kabe-i Muazzama Hazreti Peygamber'den sonra birkaç kere yıkılmış ve tekrar yapılmıştır. Bunlardan sonuncusu Sultan 4. Murat zamanında olmuştur. Bundan daha önce bir zelzele sebebiyle harap olunca Kanuni Sultan Süleyman devrinde burada bir tamirat yapılmıştır. Esaslı bir tamirat. Bu tamirat neticesinde tabii Hacı Ölesvet oradan çıkarılmış ve tekrar yerine takılmıştır. Bu zelzelede Hacı Ölesvet'ten bir parça kırılmıştır. Bu parçada birkaç parça. Bu parçalar İstanbul'a getirilmiştir. Bunlardan 3 tanesi o zamanın ileri gelen devlet adamlarından Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırmış olduğu camiye konulmuştur. Hı hı. Bir tanesi de Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ne konulmuştur. Bunlar günümüzde İstanbul'da çok kimsenin bilmediği ama enteresan ziyaretgahlardır. Evet. Ve konulduğu mekanlara da ayrı bir hüviyet vermişlerdir. Şimdi bu tarihi eserler tabii sanat tarihi bakımından önem taşıyor elbette ki. Eskiliği bakımından önem taşıyor. Fakat her birisinin kendine mahsus bir hikayesi vardır ve bir özelliği vardır. İşte Sokulu Mehmet Paşa Camii Mimar Sinan eseridir. Külliye tarzında yapılmıştır. Ruhaniyetli bir camidir ve başka pek çok mimari hususiyetleri vardır. Ama bir tanesi işte halk kültürü bakımından önemli. O da bu Hacerül Esved parçalarının bu camide olmasıdır. İstanbul'daki mühim eserlerden birisi burası. Mesela yine arada Sultanahmet'te cezaevine yakın Akbıyık Mescidi vardır. Ondan da daha önce bahsetmiştik. Basit bir mescittir bu Akbıyık Mescidi. Fakat İstanbul'un ilk mescitlerindendir. Çünkü Akbıyık denilen zat Hacı Bayram Veli halifelerindendir. Hacı Bayram Veli Sultan II. Murat zamanında yaşamış bir Osmanlı mutasavvıfıdır. Ankara'da yaşamıştır. Fakat Akşemseddin'in de hocası olması itibariyle Sultan II. Murat kendisini ziyarete, daha doğrusu Sultan II. Murat'ı ziyaret etmiştir. Fatih Sultan Mehmet'le çocukluğunda görüşmüştür. Ve İstanbul'un fetih müjdesini verenlerdendir. Sultan II. Murat kendisine İstanbul'un fethedilir, fethedilemeyeceğini sormuştur. Çünkü Türkler Yıldırım Bayezid zamanında birkaç kere ve Sultan II. Murat zamanında da İstanbul'u kuşatmışlardı.
Farklı yerlerden.
Daha önce de kuşatılmıştı farklı bir şekilde ama alınamamıştı İstanbul. İstanbul'un alınıp alınamayacağını sorduğunda Hacı Bayram Veli bir an murakabeye dalmış ve İstanbul alınacak fakat bunu ne siz ne de ben görmeyeceğim. Şu küçük çocukla şu bizim köse halifesi Akşemseddin'i kasteden sakalı seyrekmiş Akşemseddin'i. Akşemseddin görecek demiştir.
Yakın zamanda olacağının müjdesi. Zaman,
bu hadiseden az bir zaman sonra yani Sultan Fatih oyuncakta oynadığına göre 3-4 yaşında olsa 16-17 sene sonra İstanbul'un fethi müyesser olmuştur. İşte bu Hacı Bayram Veli halifelerinden birisi Akşemseddin'dir. Birisi Çanakkale'de çok meşhur yazıcızade Ahmet Bican Efendi'dir. Bir tanesi de bu Akbıyık Sultan'dır. Bu Akbıyık İstanbul'a gelmiştir fetihten sonra. İstanbul'da ilim neşrinde bulunmuştur. Ve bu Akbıyık Mescidini yapmıştır. Bu Akbıyık Mescidi mimari olarak hoş, şirindir. Sanat tarihi bakımından çok mühim bir hususiyeti yoktur. Ancak İstanbul'un en eski camilerinden biri olmasıyla ve de İmamül Mesacit, mescitlerin imamı olmasıyla meşhurdur. İstanbul'un kıbleye en yakın mescididir. Dolayısıyla namaz kılınırken kıbleye en yakın kim durur? İmam durur. Bu da kıbleye en yakın mescit olduğu için mescitlerin imamı hüviyetini kazanmıştır. Hoş bir mahalledir bu. Sultanahmet'te yeri gelmişken cezaevinden bahsedelim. Cezaevi vaktiyle Bizanslar zamanında idam cezalarının infaz edildiği bir yerdi.
Yani tarihi kökeni çok eski.
Tarihi kökeni de öyledir. Daha sonra burada bir cezaevi inşa edilmiştir. Osmanlıların son zamanında. Ve bu cezaevi Cumhuriyet'in ilk yıllarında da cezaevi olarak hizmet vermiştir. Yakın zamana kadar. Sonra boşaltılmıştır. Bina bir müddet boş olarak kaldıktan sonra şu anda otel olarak kullanılmaktadır. Fakat yakın zamanımıza kadar cezaevi görevi gördüğü için pek çok kimse bilhassa siyasi suçlular ve fikir suçluları bu cezaevinde kalmıştır. Ondan dolayı edebiyatımızda ve kültürümüzde Sultanahmet Cezaevi'nin çok mühim bir yeri vardır. Pek çok yazar, şair, politikacı buradan geçmiştir. Ve kalem ehli oldukları için de hatıralarını yazmışlardır. Onun için Sultanahmet Cezaevi kültürümüzde çok canlı bir cezaevidir. Kendisi cezaevi olmakla beraber bir kültür unsuru halini almıştır.
Şu anda da ciddi anlamda Türkiye'nin İstanbul'un tanıtımında önemli unsurlardan biri oldu. Çünkü dünyanın sayılı zincir otellerinden birinin en lüks oteli. Dünyadaki en lüks otellerinden biri diyelim. Belki en lüks olanı değil ama. Kısa bir ara verelim mi?
Tamam.
Sonra tekrar buradayız. Sultanahmet'te sizlerle gezmeye devam edeceğiz. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bu arada Lale'ye mesajı için teşekkür edelim. Çok neşelisin, çok pozitifsin bugün diyor. Herhalde havadan, hava iyileştikçe.
Hava güzelleştikçe insana tesir eder.
İnsanı etkiliyor. Biraz önce dediniz ki tam gezme havası aslında. Ama ben şunu düşünüyorum ki seyyah için ne kar, ne yağmur, ne çamur, ne sıcak, ne soğuk etkili olmaz. Siz doğru, de öylesiniz.
Doğru, yani şöyle bir durum var. Yani insan bir şeyi kendini mecbur hissettiği zaman ona mani olacak şeyleri kolayca bertaraf edebiliyor. İnsanda böyle bir hassa var. Ama siz eğer kararınızı havaya göre verecekseniz o sizi etkiler. Ama şimdi hava soğuk, şimdi yağmurlu, şimdi rüzgarlı. Ama mecbursanız
o görevde hissediyorsanız
o zaman,
yani.
O zaman ne kar, ne yağmur, ne çamur, ne soğuk kimse etkilemez.
Ve tabii ayrıca gideceğiniz yerin de her mevsimde güzelliği tabii var.
Sonra turistler öyle havalarda, öyle şartlarda demek imkanı o zaman zarfında orayı ziyaret edecek. Hı hı. O artık havaya falan bakmıyor.
gelmişken göreceğim.
Gelmişken görüyor, soğuğu falan dinlemiyor. Hı. Ama keyfek eder gezenler elbette ki hava şöyle olsun böyle olsun ona der tabii.
Onların öncelikleri daha farklı, farklı belki. Yine İstanbul'un Sultanahmet Meydanı'ndayız. Özellikle de böyle ara sokaklarda kalmış güzellikleri konuşuyoruz. İstanbul'un pek çok yerinde çeşmeler var. Sultanahmet'te çeşmeler açısından zengin. Geçtiğimiz hafta bunların çok ünlü iki tanesini söylemiştik. Bir tanesini Topkapı Sarayı'nın önündekini artık haftaya bırakalım. Ama aralarda böyle güzel çeşmeler var mı hala çalışan?
Şimdi tabii vaktiyle İstanbul'da her evde su olmadığı için sokaklardaki çeşmeler çok ehemmiyetliydi. Bütün sokağın suyu çeşmeden alınıyor. Ve her evin buna göre bir düzeneği var. Eve su taşıma düzeneği. Bu iki türlü oluyor. O evin kendi adamları veya dışarıdan adamlar. Hı hı. Bunlar çeşmeden belli miktarda su alıp o köşke, konağı, eve taşımak durumundalar. Sultanahmet vaktiyle bürokratların oturduğu zengin bir semt. Sokak aralarında bugün de hala tek tük de olsa böyle çeşmeler görüyoruz. Hı hı. Gerek köşe çeşmeleri, gerek yol kenarı çeşmeleri. Meydan çeşmeleri daha ziyade yukarıda işte Sultanahmet Meydanı'nda var malum. Böyle çeşmeler var. Bunlardan şu anda faaliyette olana ben rastlamadım. Bunlar birer ikişer, birer ikişer artık evlere su alındıktan sonra tek tük faaliyette kalmış. Sular İdaresi umumiyetle bu çeşmelerin akmasını istemiyor. Yani şehrin su kaynaklarının bu çeşmelerden akması zaten İstanbul'un suyu kıt. Onun için mümkün mertebe bunlara yeni yatırım yapılmadığı için bu köşe çeşmeleri olsun, sokak kenarı çeşmeler olsun birer ikişer sudan mahrum kalmış. Şu anda Sultanahmet mahallelerinde kimisi mezbelelik durumunda, kimisi çökmüş, kimisi yıkılmış, kimisi bakımlı çeşmeler var. Ama ben hiçbir tanesinin şimdiye kadar aktığını görmedim. Çoğunun zaten muslukları çıkarılmış yerinden.
Ne yazık ki faaliyette değil.
Yani bunu elbette buradan su akmasını istemek biraz zor. İstanbul gibi suyu kıt bir yerde bu çeşmelerden su akmasını istemek zor. Yeniden oraya su teşkilatının yapılması, su getirilmesi ve su akıtılması. Hele bizim insanımız israf bilmez. Açar sonuna kadar akıtır. Arabasını yıkar, evini yıkar, sokakları sular. Bu da mümkün. Veya şeyini çalar, musluklarını çalar. Bu da mümkün. Ama insan işte biraz evvel söylediğim gibi turistler olsun, insanlar olsun her şeyi hakiki maksadıyla kullanılmasını istiyor. Çeşmede çeşme olarak kullanmak
görmek
gerek.
Görmek istiyor. Yani
en azından turistik yerdeki çeşmeleri mümkün mertebe tamir edilip hizmet açılmasının turizme faydalı olduğu kanaatindeyim.
Tabii bu arada şu da önemli. Şimdi bu çeşmenin yeniden faaliyete açılması için metro kazısı yapar gibi bir kazı yapmak
tabii,
gerekecek.
Doğru. Çoğunun su kanalları kaybolmuş, evlerin arasında kalmış, yollarda gitmiş tabii.
Yükselmiş
ki caddeler. Çukurda kalmış, çoğu çukurda kalmış. Zaten pek çok çeşmenin faaliyetten mahrum kalmasının sebebi budur.
Bir gün İstanbul'da çukurda kalacak. Yani yollar öyle kaplayacak.
Yollar
biz çukurda kalacak.
Yüksele yüksele tabii.
Enteresan bir tabii, çünkü maalesef. Yol, asfalt
geçen Eyüp'te bir yerden gidiyorum. Bakıyorum evin yarısı yol altında kalmış. Yarısı. Yol yapıla evin kapısı tamamen yolla aynı seviyede kalmış.
Buna yol denmez ama. Bu yapılana yol denmez. Yani. Yapılanın başka bir adı vardı. Onu da yayında söyleyemeyiz.
Söylenmez, doğru.
Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür birlikte ediyorum. Olduğunuz için. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz bir İstanbul türküsüyle. Yarın yine sizlerle birlikte olmak üzere. Yarın Profilo'da olacak canlı yayınımız. 12-14 arasında Türkiye Hastanesi'nden doktorlarımızla hemoroid konuşacağız. İkinci bölümde takı ve cam sanatçısı Dilara Şaşan Hanımefendi ile birlikte olacağız. Kendisi eski bir radyocu aynı zamanda paylaşacak çok şeyimiz var. Sizi de bekliyoruz yarın Profilo'ya. Görüşmek üzere.
Thank you. İpek Yolu.